Neuroblog sunar. Güncel bilimsel gelişmeler ve sinir bilim sohbetleriyle Neuroblog haber bülteni karşınızda.
Herkese selamlar. Neuroblog haber bülteninin yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Meriç. Bugün Eris'le birlikte sizler için derlediğimiz psikolojik bozukluklar haberleri üzerine konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Eris merhaba. Sen de hoş geldin. Nasılsın?
Hoş buldum. Teşekkür ederim Meriç. Sen nasılsın?
İyiyim ben de. Bir ton teknik aksaklığın ardından sonunda çekebiliyoruz bölümü.
Gerçekten geçen hafta inanılmazdı. Aksilikler üst üste geldi.
Yani evet. İşte sabah uyandım, benim bilgisayarım çöktü. Bilgisayarı düzelttim derken senin elektriğin gitti.
Ve yani öyle böyle gitmedi. 4-5 saat falan gidiyor gidince ve o hafta full gitti. Senden sonra da gitti yani.
Ya istemediler bizim bir
bizim
bölüm
bilim
çekmemizi.
yapmamız engellendi.
Evet, engellendi ama biz karşınızdayız. Bir hafta gecikmeli de olsa çektik, konuşacağız. İnatla buradayız falan diye. Nasıl gidiyor yüksek lisans, biyoinformatik ve diğer şeyler?
İyi, şu an işte ufak ufak tezim için çerçeve taraması yapıyorum bir yandan. Hocamla görüştüm, işte fikirlerini aldım belli konularda. Ama ya böyle insana işin başındayken hiç yapamayacakmışsın gibi gelir ya bazen. Hani
Evet.
Başlamayacağım ve bitmeyecek şeklinde bir hissiyat var biraz, bazen öyle basıyor. Onun haricinde biliyorum ki seneye elimde tutuyor olacağım, o da ayrı bir duygu.
Ya aynen öyle. Başlayınca zaten devamı geliyor. Bir de genelde bitirme kısmı birazcık sıkıntılı oluyor. İnsan bitirmek istemiyor yani. İnatla bitirmiyorsun onu.
Bunu da psikolojik açıdan ele alalım mı hocam?
Olur, istiyorsan başlayalım konuşmaya. Ama sabaha kadar konuşuruz bunu.
Terapi seans ücretimiz DM'den ulaştırılmıştır hocam.
Şey diyormuşuz, abone olabilirseniz eğer geri kalan sonraki 50 dakikayı izleyebilirsiniz. Şimdi sen yüksek lisans falan deyince aklıma geldi. Benim ikinci sınıf itibariyle yüksek lisansta COVID patlamıştı. Şimdi bunu niye hatırladım? Geçen gün o zamanlar yaptığımız, bir gün montumuzun cebinden maske çıkaracağız ve ne günler diyeceğiz, ben yaşadım. Bundan birkaç ay önce. Cidden elimi attım, böyle bir şey var cebimde, çıkardım maske, gerçekten güldüm. Ama hani üzerinden geçeli şurada 2,5 sene falan oldu yani artık. Hatta maskeleri atalı 1 sene falan oldu bence. En azından burada. Ve bana soracak olursan sanki öyle bir dönem hiç yaşanmadı. Yani ben yine bir noktada şeydim, bir tık daha rahat yaşadım. O karantina zamanlarını okul kampüsünde kaldığım için laboratuvara gidip gelebilmiştim de. Ama hani dediğim gibi böyle sanki hiç yaşamadık bir hissiyat var artık. O bir şekilde silinmiş bende neredeyse. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Sen nasıl hissediyorsun daha doğrusu?
Ya çok garip bir dönemdi. Ben de aslında yani 2020'nin özellikle ilk yarısını falan çok kafamda bu şeyi büyüterek yaşamadım ya da çok çok aşırı sıkı tedbirler olarak yaşamadım. Fakat böyle hem çok uzak hem çok yakın geliyor. Garip bir süreç yani. Böyle hayatımın o 2 senesi sanki sıkıştırılmış. Çok hızlı geçmiş ama aynı zamanda çok yavaş geçmiş falan. Bir de benim birazcık içe dönük tarafımı ortaya çıkarttı. Yani eskiden çok çok daha hani insanlarla birlikte oldukça enerjisi artan, sürekli artan bir insandım. Öyle olduğunu düşünüyordum ya da en azından. Fakat COVID döneminde alıştım birazcık böyle. Hani belli insanlarla sadece görüşmeye ve evde takılmaya falan. Şu an herhangi bir böyle kalabalık ortam, mesela 2 gün üst üste denk geldi, 3. gün tamamen pilim bitmiş oluyor. Daha içe dönük eskiye kıyasla hissetmeye başladım diyebiliriz. O sürecin bana getirisi biraz o oldu.
Ha, benim de tam tersi oldu biliyor musun? Ben de tamam öyle dışa dönük oldum. Ya zaten aşırı içe dönük değildim de pandemiden önce de. Pandemi esnasında böyle yalnızlaşınca falan şey oluyor. Şu dönem bir geçsin. Herkese dışarı çıkacağım, herkese takılacağım. İşte evde hiç kapatmayacağım kendimi falan dedim. Bir tık oradan devam ediyorum herhalde yine. Aşırı derecede becerememiş olsam da pandemi öncesine kıyasla daha dışa dönük oldum diyebilirim herhalde.
Hepimizin karakterini bir ölçekte etkiledi galiba.
Çok etkiledi ya hepimizi yani. Gerçekten bayağı etkiledi. Her konuda etkiledi hem de.
İnsanların kaygılarını, korkularını da birazcık ortaya çıkarttı bence. Yani en azından çevremde gördüğüm kadarıyla normalde belki daha rahat olacağımı düşünen insanların çoğunun sağlık ya da temizlik üzerine kaygıları ortaya çıktı.
Evet, onu ben de fark ettim. Ya bazı insanların davranışlarından sonra şey oldum. Allah Allah işte öyle biri gibi değildi falan dediğim insanlar oldu ama evet yani ya bir noktada korkunç bir süreçti de aynı zamanda. Tehlike arz eden insanlar için. Yani bazen hiç kimsenin beklemediği ölümler yaşandı falan. Neyse çok modumuzu düşürmeden şey değil mi? Ölüme gelince bir konu.
Biz bu podcast'i terapi gibi yapacağız, anlaşıldı.
Değil mi? Evet, biraz öyle gibi oluyor. O zaman seans başına ücretimiz 500 lira arkadaşlar. Eğer abone olursanız 250 liraya halledebiliyoruz. Ben de bugün böyle bizi pazarlamaya çalışıyorum ikidir. Şimdi sende ne var, ne anlatacaksın bugün?
Ben de bir Japon araştırmacıların yaptığı bir çalışma var. Bir otoantikor denilen bir şey üzerine çalışmışlar ve bunu şizofreni treklerine, örüntülerine olan korelasyonuyla ilgili bir çalışma yapmışlar. Farelerde denemişler bunu. Bir de ikinci olarak bipolar spektrum bozuklukları üzerinde ve bunların mani, hipomani dediğimiz semptomlarının uyku sirkadyen karakteristikleriyle ilişkisi üzerine bir hipotez incelenmiş. İki çalışma var bende.
İyi, bence güzel. Başlıklar güzel duruyor. Bende de iki çalışma var. Bir tanesi çocukluk travmaların hatırlanması, travmanın kendisinden daha etkili olduğu üzerine. Bir diğeri de uyku kalitesinin depresyon ve anksiyeteye karşı en güçlü kalemiz olduğu üzerine. Aslında biraz Covid'den bahsetme sebebim de bu çalışma. Çünkü Covid döneminden alınan bazı veriler üzerine kurulmuş. Ayrıca bu bölümde ben bir tık daha az konuşacağım diye tahmin ediyorum. Karşımda bir psikolog varken benim psikolojik bozukluklar üzerine yorum yapmam çok doğru olmaz diye tahmin ediyorum. O yüzden senden daha fazla yorum bekleyeceğim en azından.
Teşekkür ederim ama sen de çok yabancı sayılmazsın yani.
Ya evet, sayılmam da yine de bir psikolog değilim. Bir psikoloji diplomam yok. O yüzden şey hissediyormuşum. Aşağılık kompleksi hissediyormuşum falan.
Biyoinformatik yükseği yaptığım için sana kinleniyormuşum böyle aynı şekilde. Sen nasıl moleküler biyoloji ve genetik okumuş olabilirsin ya falan diye.
Şey bölümün sonunda kavga ettiler, küfürleşmeler falan. O
Tatlı.
zaman başlayalım mı? Peki, sen mi başlamak istersin, ben mi başlayayım?
Sen başla istersen.
İyi tamam, ben başlayayım. O zaman ilk haberim bir tık üst perdeden başlayacağım buna. Çocukluk travmalarının hatırlanması travmanın kendisinden daha etkili. King's College ve City University New York'tan bir ekip bu araştırmayı gerçekleştiriyor. Ve diyorlar ki hatırlanan ve işlenen çocukluk döneminde gerçekleşmiş istismar ve ihmal olayları ilerleyen dönemlerde bu olayları hatırlamayanlara kıyasla hatırlayanlarda daha fazla etki gösteriyor. Şimdi iki farklı grup var ekibin ilgilendiği. Bir tanesi belgelenmemiş olsa dahi bu istismar olayı kişinin kendi tarafından ihbar edilmesi. Bunlar hatırlayan grup. Bir de belgelenmiş olsa dahi olayı hatırlamayanların olduğu bir grup var. Bu da hatırlamayanlar grubu. 1196 kişi 40 yaşına kadar inceleniyor ve ilk bulgularda 12 yaşından önce kendileri tarafından belirtilen kötü muamele hayatın ilerleyen dönemlerine stres ve depresyona neden oluyor. Hatırlamayanlar grubuna kıyasla. Hatırlamayanlar incelendiğinde de öyle bir şey yaşamamış yani istismara uğramamış kişilerle aynı stres ve depresyon seviyesi de olduğu görülüyor hatırlamayanlarda yani. Bunun sebebinin olayın sonrası oluşan duygu bozukluklarının kötü anıları hatırlatması, tetiklemesi olduğunu düşünüyor. Yani siz bu olayı hatırlıyorsanız hayatınızın herhangi bir noktasında duygularınızla işte beyninizle tekrar bu olayı çağrıştırabiliyorsunuz ya da gördüğünüz, maruz kaldığınız herhangi başka bir olayda ve bu da tetikliyor diyor. Ve ekip diyor ki eğer bunun gelişimini yani duygu bozukluklarının gelişimi ve yaşanan istismarın ardından beyindeki gelişim ya da psikolojideki gelişimleri gözlemleyebilirsek bunun üzerine gidip önüne geçmek için daha farklı kaynaklar, daha farklı yaklaşımlar geliştirebiliriz diyor. Yani tabii bunun takibi ne kadar kolay olur bilemiyorum. Bir çocuğun istismara uğradığında bunu gidip anlatması ve ciddiye alınması büyük bir problem olarak görüyorum ben. Çünkü genelde işte bu çocuk ya deyip bunu kabul etmeme ya da yalan söylüyordur eğilimleri oluyor ne yazık ki bazı yetişkinlerin en azından hepsinin olmasa da.
Bir de şey de oluyor, biraz kol kırılır yen içine yani, hani üstünü
Evet.
kapatalım gizleyelim ya da işte hani inansa bile bazen ebeveynler onlar da inanmak istemiyor ve üstünü kapatıyor. Özellikle akrabalardan kaynaklanan bir sıkıntı varsa o noktada.
Evet. Ben de biraz oraya getirmek istedim. Aslında hani bu başka kültürlerde nasıldır bilemiyorum. Ama bizim kültürümüzde birazcık var ne yazık ki. Hani o kısım pek kolay olmayacaktır ama hemen evet yani eğer bir kişi bu istismarı kendi ağzıyla gelip dillendirdiğinde alınacak bir psikolojik yardım süreci kesinlikle sağlıklı bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunacaktır. Ama burada benim sana sormak istediğim şu var. Şimdi mesela evet hatırlamayan bir grup var ama bu anı, bu olay sonuçta bilinç dışında bir şekilde var olduğunu düşünüyorum ben en azından. Öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Bu doğru mu? Mesela o onu unutuyor ama bilinç dışında o var olmaya devam ediyor değil mi o anı?
Yani şöyle, unutmak aslında onu hatırlamamak çok güçlü bir savunma stratejisi bizim için. Çünkü baktığın zaman zaten stres ölçülmüş bu insanlarda. Hatırlamayan grubun daha az stresli olduğunu görmüşüz. Zaten burada fonksiyonelliğini gösteren bir şey bu unutmak. Yani işlevini tam anlamıyla görebildiğimiz bir nokta burası.
Evet, yani evet işlevsel. Peki sağlıklı mı? Ben bunu da çok merak ediyorum. Yani
ya şöyle, bu tarz olaylarda yani psikolojik herhangi bir şeyde hastalık ya da bozukluk yoktur. Hastanın kendisi vardır ya da danışanın kendisi vardır. Her şey çok daha bireysel ilerliyor. Hepimiz daha biriciyiz. Dolayısıyla benim burada ya bu sağlıklıdır ya da değildir demem aslında karşıma gelecek danışanın bana anlatacağı hikayeye bağlı. Yani o çok işlevsel hissedebiliyorsa kendisini, gerçekten huzur yerindeyse, ki bazen olabilir bu. Yani illa altta bir şey var ve bu beni rahatsız ediyor şeklinde ilerlemek zorunda değil. Bazen unutmak iyi de gelebilir insanlara. Bunu dediğim gibi karşımıza gelen kişinin problemini çözmek olmamalı bu noktada bir psikolog olarak bizim bakacağımız şey. Bizim bakacağımız şey o insan ne istiyor, ne talep ediyor, onun hikayesi ne, onun sözlüğü ne. Çünkü herkes için bu durum farklı biraz. Biraz daha bireysel ilerliyor yani.
Anladım. Yani oradaki asıl olay o anıyı ya da işte o problemi çözmek değil de kişinin tamamen ruhsal sağlığına ne iyi geliyorsa odur ya da dediğin gibi talebidir yani.
Tabii biz orada aslında masa gibi sandalye gibi belli bir aracıyız aslında, bir şeye hizmet eden insanlarız. Ve yani profesyonel bir ilişki olmanın ötesinde aslında sadece o insana gitmek istediği yere kadar bazen eşlik eden. Dolayısıyla çok böyle bir müdahale sorumluluğu hissetme gibi bir durum yok. Çünkü dediğim gibi yani terapiye gelmeyeceğim deyip ikinci seanstan bırakırsa birisi, kimseyi kolundan tutup hayır senin buna ihtiyacın var da diyemeyiz. Ya da mesela sen bunu hatırlamıyorsun ama hatırlamak zorundasın, hatırlaman lazım senin bunu diye kimseyi sıkıştıramayız da. Biraz daha doğal akışında ilerlemesine izin vermek. Bazen o insanın kendi kendine soramadığı, göremediği soruları sormak. Ama cevaplarını vermemek. Unutmuş olsa da o verecek. Bir şekilde şeylere anlam kazandırması ve sözlüğünü güncellemesi gerekiyor o kişinin. Buna yardımcı oluyoruz aslında.
Peki mesela bu unuttuğu kısmına ben biraz daha odaklandım da. Mesela bir diyelim ki bir çocuk küçüklüğünde tacize uğradı, sonra bunu unuttu, hiç hatırlamıyor ama gördüğü herhangi bir olayda bunu tekrar çağrışım yapıp yüzeye çıkma durumu oluyor mu? Ya da unuttuysa böyle komple unutuyor ve asla bir daha bu çağrışımla hiçbir şekilde geri gelmiyor mu oluyor? Ya da de tabii siyah beyaz değildir eminim bu olay ama bunu da merak ediyorum.
Şöyle, o da kişisel aslında. Mesela kimi insan için bir şey görür, mesela bir filmde bir sahne görür diyelim ki. Tetiklenir fakat neden tetiklendiğini bilmeyebilir. Yani o anıyı tamamen gömdüğü için içeriye. Mesela hakikaten çarpıntı hissedebilir, fiziksel olarak bir rahatsızlık hissedebilir. İşte tansiyonu inip çıkabilir, başı ağrıyabilir. Ya bir şekilde vücudu ona bir sinyal veriyor olabilir o noktada. Fakat her zaman hatırlayacak diye bir kayda yok. Ya da her zaman hatırlamayacak diye de bir kaydı yok. Kimi insan daha kolay yüzeye çıkartır böyle şeyleri. Mesela şey de olabilir, olayın tamamını hatırlamak yerine sadece belli bir sahneyi flashback şeklinde ya da işte böyle sadece belli bir hissiyatı, işte soğukluk, sıcaklık, karşısındaki insanın sesi, kokusu, mesela sadece belli sesler ve kokular onu tetikliyor olabilir vesaire. Ya bunun sebebinin ortaya çıkması ve o kişinin hatırlaması, dediğim gibi, yine kişisel hikayelerimiz.
Anladım. Teşekkürler. Bence gayet açıklayıcı oldu. En azından benim aklımdaki sorular giderilmiş oldu bu şekilde. Senin bir eklemek istediğin bir şey var mı bu konu üzerine, bu haber üzerine ya da söylemek istediğin? Yoksa kendi haberine geçebilirsin.
Şeyi eklemek isterim. Özellikle bunun için çaba gösteren insanlar var çevremizde. Bu insanların çabasına destek verebiliyorsak vermek ve kendi meslektaşlarım adına da belli noktalarda bu yardıma ihtiyacı olan ya da bir şekilde travmatize olmuş çocuklarla en azından ilgilenmek çok çok kritik ve çok çok önemli. Herkes elinden geleni yapsın. Daha tatlı, daha güzel bir dünyada yaşayalım isterim. Uğraştığımız insanların yaşı burada çok kritik oluyor. Yani çocukla iletişim kurmak tamamen farklı bir uzmanlık alanı. Özellikle ergenlik öncesi dönemde çok farklı, ergenlikte çok farklı, genç yetişkinlikte çok farklı. Dolayısıyla o iletişim kanallarını iyi oturtmuş uzmanların yapması gereken şeyler bunlar. Rastgele insanların yapmaması gereken şeyler. Şu an güncelde ben takip etmiyorum, bilmiyorum çok alanım yakın olmadığı için buna. Fakat olduğunu biliyorum düzenli bu konuda çalışan insanları. Eğer dinleyicilerimizden ilgilenenler olursa bu konuyla da ilgili ayrıca bir yazı veya tweet serisi yapabiliriz.
Ha evet, ben de onu diyecektim. Aslında biz kendimiz biraz araştırıp bunu yüzeye çıkarıp duyurabiliriz. Çünkü gayet güzel bir sorumluluk projesi olur bu yani. Evet, güzelmiş. Bilmiyordum böyle bir girişim olduğunu dahi ben. Öyleyse sen istersen kendi haberine geçebilirsin.
Benim ilk çalışmam Japon araştırmacıların yaptığı bir otoantikordan bahsetmiştim araştırdıkları, üzerine çalıştıkları. Bununla ilgili. Öncelikle bu bahsettiğimiz otoantikorun ismi nöroksin 1 alfa. Bu sinaptik adezyon proteinini hedefleyen bir otoantikor. Otoantikor nedir? Ne işe yarar? Biraz ondan bahsedelim. Otoantikor bir çeşit bağışıklık elemanıdır. Fakat mikroplar, virüsler yerine kendi hücrelerimize tepki gösteren elemanlardır bunlar. Bu nöroksin 1 alfayı farelere enjekte eden araştırmacılar da şizofreniyle ilişkili değişimler fark etmişler farelerde ki bu bayağı ilginç. Yani şizofrenin aslında immün sistemle de bağlantılı bir yanı, bir yüzü olabileceğini bize ima eden bir bağlantı. Tabii ki klasik mottomuzu her zaman tekrarlayalım. Correlation does not mean causation, yani bir şey arasında ilişkisellik olduğu için nedensellik olduğunu varsayamayız. Doğal olarak çok daha fazla şeye ihtiyacımız var veriye. Ama ne yapmışlar bir bakalım bu araştırmacılar. Bu otoantikorun hedef aldığı sinaptik adezyon proteini ne işe yarıyor, nasıl bir şizofreniyle bağlantısı var bunu konuşalım. Bunlar beyin hücreleri arasında fiziksel bağlantılar yaratmak için bağlanan özelleşmiş proteinler. Bu bağlantılara aynı zamanda sinapslar diyoruz biz. Ve hücrelerin molekül akışıyla iletişim kurmasını sağlayan yapılar, sinapslar. Kendi verilerindeki hasta popülasyonun %2'sinde nöroksin 1 alfaya karşı otoantikorlar gözlemlediklerini belirten araştırmacılar, bu gözlemlerinden sonra buldukları otoantikorların şizofreniyle ilişkili değişimlere yol açıp açmayacağını merak etmişler. Farelere uygulanan deney sonucu, beyinlerinde daha az sinaps ve azalan sosyal davranışlar, bilişsel yetilerde düşüş gibi belirtiler gözlenmiş. Yani bu otoantikorun hedeflediği bu proteine saldırması sonucunda farelerde biz bilişsel yetilerde düşüş, azalan sosyal davranışlar, ki bu azalan sosyal davranışlar bizim şizofreninin negatif semptom dediğimiz kısmına giriyor ve daha az sinaps görmüşler. Şimdi bunun şöyle bir güzelliği olabilir. Özellikle benim bildiğim kadarıyla güncelde yapılan çalışmalara yine bakmak gerekiyor tabii ki ama şizofreni için kullanılan ilaçların çoğu daha çok pozitif semptomlara yönelik. Bu pozitif negatif semptom ayrımını da şöyle açıklayayım size. Daha böyle herkesin aslında adını daha çok duyduğu işte bu paranoya, halüsinasyon vesaire dediğimiz şeyler pozitif semptomlara giriyor. Fakat işte öz bakımı, kaybetme, işte hareketsizlik, katatoni, depresif semptomlar, sosyal davranışların azalması gibi şeyler de negatif semptomlara giriyor. O şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Burada aslında mesela bu azalan sosyal davranışlar ve bilişsel yetilerde düşüş gözlenmesi şizofreni ilaçları açısından belki yol gösterici olabilir. Çünkü şu an piyasada olan ilaçların çoğu daha çok pozitif semptomlara iyi geliyor. Bu da bizim açımızdan bayağı önemli olabilecek bir bulgu o yüzden. Bunu eklemek isterim bu çalışmanın dışında. Sen neler düşünüyorsun Meriç?
Ben daha çok şeyi sormak istedim. Mesela şu an şizofreni tedavisinde neredeyiz? Yani hadi komple tedavi edemiyoruz ama mesela belirtileri azaltmakta ya da işte semptomları giderme konusu seviyesinde neredeyiz? Onun herhangi bir bilgin var mı bu konuda? Yani yazıyoruz, okuyoruz, çeviriyoruz ama ben güncel olarak ne kadar başarılı seviyesindeyiz kısmında çok bilgi sahibi değilim.
Şimdi aslında şöyle, beyin biliyorsun çok kompleks bir yapı ve hastalıkların çoğu aslında tekil bir semptom grubu olmak yerine daha çok spektrum şeklinde. Yani mesela biz bunu nöroçeşitlilik için çok fazla konuşuyoruz. Bu bir spektrum vesaire şeklinde. Ama aslında bu psikotik rahatsızlıklar için de mevcut olan bir durum. İşte bipoların da aslında kendi içinde bir spektrum var. şizofreninin de kendi içinde bir spektrum var. Ya bu her hasta mesela her ilaç aynı şekilde işe yaramaz, aynı şekilde etki etmez. Ya da her bizim karşımıza çıkan insan aynı paranoyaları yaşamaz, aynı korkuları yaşamaz, aynı zorlukları yaşamaz. Dolayısıyla bunu tedavi etmek gibi bir şey şu an benim bildiğim kadarıyla mümkün değil. Fakat hastaların yaşam kalitesini çok çok arttırabiliyoruz. Yani gerçekten stabilize olup bir aile kurabilen, çalışabilen çok fazla insan var. Aslında bize düşen ve diğer insanlara düşen de bu insanları ayrıştırmamaya çalışmak. Yani tabii ki tedavisini alıyor olması önemli bu noktada. Düzenli kontrol ediliyor olması önemli. Ve spektrumun tabii ki hangi ucunda olduğu önemli. Çünkü kimi zaman mesela polis eşliğinde getirilen hastalar oluyor hastaneye. Ama kimi zaman da bayağı ben ilaçlarımı aksattım, çok iyi değilim deyip kendi gelen de oluyor. Yani
bayağı geniş bir spektrum.
Tabii ki yani. Ama gerçekten zor bir şey yani. Hem onların aileleri için zor hem onlar için zor. Bir de hani biz çok dışarıdan bakıyoruz aslında. O bilinmezliğin içinde bulunmak da çok kötü bir his.
Evet,
yani neyi hissediyorsan hisset, sana gerçek gibi geliyor. Ama senin hissettiğin ve gördüğün bazı şeyler gerçek değil. Çok acı bir şey.
Evet. Mesela şimdi dedin ya, bu bir şeyleri görüyor, bunun gerçek olduğunu zannediyor. Mesela bunu ayırt edenler oluyor mu? Ya öyle bir vaka biliyor musun? Yani ben bir şeyler görüyorum ve gerçek olmadığını biliyorum diyorlar mı mesela?
Şöyle, doktorla görüşüp tanı alıp uzun bir tedavi sürecinden sonra gördüğü şeyin halüsinasyon olduğunu, içgörüsünü kazanabilen hasta elbette ki vardır. Ama mesela bize şey denmişti, stajda başımıza gelen bir şeydi bu. Bir hasta anlatıyor, gördüğü bir halüsinasyondan bahsediyor. Diyor işte şeytanı gördüm, şöyle oldu, böyle oldu. Bir odanın içinde beraberdik, şöyle dev gibiydi, böyle kırmızıydı falan. Çıktı hasta, hoca dedi ki bu dedi bence pseudo halüsinasyon, yani gerçek bir halüsinasyon değil bu. Çünkü dedi bu kadar rahat anlatamazsın gerçek halüsinasyonu. O şey gibi düşünün dedi yani. Gerçekten şeytanı görmüş birisi ne kadar korkar, ne kadar gerilir.
Değil mi?
Nasıl anlatır bunu?
Evet.
Gerçekten görüyorlar onlar dedi. Yani hani şey, gördüğünü düşünüyorlar dedi o anda. Bu kadar sakin anlatması mümkün değil dedi. Ve mesela oradan bir klinik bir çıkarım yaptı mesela. Ona göre konuşmalarını ayarladı. Ona göre ilaçlarını ayarladı. Ona göre o kişiyle muhatap olmaya devam etti doktorumuz. Bana mesela güzel derslerden bir tanesi olmuştu stajda, karşılaştı. Kişiden kişiye değişiyor yani. Yine bize danışan insanların karakterine, hikayelerine göre değişiyor.
Ha, evet. Çok şizofreni benim de çok böyle ilgimi çeken bir alan ama tabii genelde biyolojik tarafının haberlerini okuyup yazıp çevirdiğimiz için bu tarz vaka örneklerine çok giremiyorum ben kendi açımdan en azından. Ama hazır fırsat bulmuşken sormak istedim.
İyi yaptın. Ya, ekstra bir bilgi daha vereyim o zaman. Hani bu gerçeklik noktasında şöyle bir şeyle de çok karşılaşıyoruz. Benim gördüğüm vakaların çoğunda bu halüsinasyonların başlaması çok basit şeylerle oluyor. Mesela birdenbire bir ses kafanın içine dönüp sen işte şöylesin, sen böylesin demeye başlamıyor. İlk başta mesela böyle çıtırtı gibi, tıkırtı gibi, sanki bir yerden bir ses geliyormuş gibi falan başlayan çok oluyor.
Yani onu ayırt etmek zor tabii.
En azından benim gördüklerim de böyleydi. Hani ufak ufak bir tıkırtı geliyor, kafamı gıcırdadı. İşte bir yerden bir hışırtı geliyor falan şeklinde başlayan halüsinasyonları çok duydum, çok gördüm. En azından bana denk geldi diyebiliriz. Onun haricinde mesela genetik yatkınlık tabii ki burada önemli bir faktör. Evet. Bazen şey de olabiliyor mesela, çok ileri bir yaşa kadar çok normal bir hayat sürmüş bir insan. Ailesinde var bu gen. Belli bir yaştan sonra o demansla beraber ya da frontal lobun zayıflamasıyla beraber o arkadaki genetik materyal harlanıyor tabiri caizse. Ve ufak ufak takıntılar, ufak paranoyalar şeklinde bir psikotik başlangıç görüyoruz. Tam anlamıyla mesela hayal ettiğiniz, belki de kafanızda şizofreni deyince düşündüğünüz şeye asla benzemiyor. Çünkü bütün davranışları çok tutarlı, çok naif, çok düzgün insanlar yani tırnak içerisinde. Fakat tek bir konu oluyor mesela, ona takılmış halde geliyorlar. Örneğin şey diyor yani, aşağıdaki sarı araba MIT personeli benim evimi izliyorlar diyorsa. Sadece bu konu var ama diğer bütün konularda dünyanın en mantıklı ve en tutarlı insanı olabiliyorlar.
Oha, çok enteresan. Evet. Şimdi sen şey deyince düzgün mü dedin? Düzgün insan mı dedin.
Aynen, tırnak içinde dedim.
Tırnak içinde dedi. Aynen. Onun üzerine bölümün sonunda bütün haberleri sunduktan sonra bir sorum olacak. Şimdi tabii. Değil, biraz merak ettiği yapıyorum. Bunu Beyza bana yaptı geçen bölüm. Bayağı insan merak ediyor. Sen de umarım merak edersin.
Etmeye başladım bile.
Tamam. Çok güzel bir konu olacak aslında. Benim de çok sevdiğim bir kelime o ve sana fikrini sormak istiyorum. Ama tabii önce haberlerimizle devam edelim. Ben geçiyorum eğer eklemek istediğin başka bir şey yoksa.
Geç, çok teşekkür ediyorum.
Tamam. Şimdi niye bölüme COVID'le başladığımızın sebebi olan bir çalışma. Başlık şöyle: uyku kalitesi depresyona ve anksiyeteye karşı en güçlü kalemiz. York Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, uyku kalitesinin kronik stresin ve takibinde oluşan depresyonun tedavisinde çok kritik olduğunu gösteriyor. Şimdi çalışmanın en kritik, en önemli noktası COVID-19 döneminde gerçekleştirilen ve 600 kişinin katılımıyla oluşan bu deneyde o stresli dönemlerde nasıl baş edildiğini inceliyor ekip. Amaçları da uyku kalitesinin stresi olan etkisini görmek. Yani tabii şimdi biz hepimiz o dönemlerde stresliydik. Her ne kadar işte sen kasmadım dedin, işte ben çok maruz kalmadım karantinaya, ama yine de yalnızlaştığımız bir dönem ve hepimizin stres olduğu bir dönemdi. Tabii bütün dünya üzerine yaşayınca da bilim insanlarına muazzam bir katılımcı havuzu olmuş oldu. Şimdi anketlere dayalı bir çalışma. Bu konuda da sana bir sorum olacak. Biraz daha böyle anket konusunu detaylandırmak ve bilgi almak için. Şimdi anketlere dayalı bu çalışma. Ve ekip diyor ki zaten yıllardır uyku kalitesinin sağlığımıza olan etkisini biliyoruz ve tahmin ediyorduk. Ancak bunun stres durumunu tersine çevirip çeviremeyeceğini merak ediyorduk diyor. Ve COVID döneminde biz bu strese neden olduğunu bildiğimiz bu döneminde insanların uyku kalitesine dikkat ettik. Onların ne kadar iyi uyuyup ne kadar az ne kadar çok strese maruz kaldığını inceledik. Ve diyor ki bulgularımızda kronik strese karşı uyku kalitesinin güzel bir başa çıkma yöntemi olduğunu doğruluyor. Burada benim ilk aklıma gelen şey de hani en azından bundan birkaç sene önce birkaç tane haber çıktığını hatırlıyorum. İşte az uyku depresyona iyi geliyor vesaire şeklinde.
Kim demiş burada onları ya?
Nasıl?
Kim demiş onları ya?
Ya bir şey diyeyim mi? Ben çok şu çalışmayı okuyana kadar ben depresyona az uyumanın daha iyi geldiğini düşünüyordum. Çünkü çok fazla çalışma yayınlandı böyle. Haberlere çıktı, çalışması yayınlandı. Şey diyordu hatta, çok net hatırlıyorum, 4-5 saat uyku böyle. Hani depresyondaysanız günlük 4-5 saat uyku işte şey yapacak sizi. Depresyona başa çıkmanıza yardımcı olacak falan. Ben bunu bayağı gerçek bir şey zannediyordum. Büyük ihtimalle ben de işte sadece haberini okuyup çalışmanın detaylarını okumayan biri oldum o konuda büyük ihtimalle. Buraya gelip insanlara sizi yanlış yönlendiriyorlar deyip sonra benim yanlış yönlendirilmem de ironik oldu. Bunu okuyunca da dedim ki demek ki çok da alakası yokmuş bunun. Çünkü ekip kaliteli bir uykudan bahsediyor ve ya tabii şimdi az uyumak kalitesiz uyumak mıdır zannetmiyorum ve yanlış hatırlamıyorsam da bu ekip 7 veya 8 saat uykudan bahsediyordu çalışmada. Yani tabii 8 saat uyup kalitesiz de uyuyabilirsiniz. Yani bu da çok mümkün bir şey ama bu çalışmanın ardından ben depresyona karşı az uykunun iyi geleceğini düşünmemeye başladım. Şimdi öncelikle bu konuda hakkında bir söylemek istediğin bir şey var mı? Uyku süresinin depresyonla olan ilişkisi, işte az uyumak etkili mi etkisiz mi, ya da bilimsel bir yaklaşımın var mı bu konuda? Onun, eğer yoksa başka bir soru soracağım.
Onu da sor ama buna da cevap vereyim biraz.
Tamam.
Şöyle, gerçekten şeyin altını çizmek lazım. Kaliteli uykuyla çok uyku aynı şey demek değil. Gerçekten sabah kimilerinin söylediği bir şeydir bu, sık sık duymuşuzdur çevremizde bizde. Dayak yemiş gibi kalktım diye bir deyim var.
Evet.
Bu çok nadir rastlanan bir durum değil aslında. Epeyce insanın yaşadığı bir şey. Bunun işte senin aldığın nefesin kalitesiyle mesela, ya da stres seviyenle, yine aynı şekilde bu bir döngü. Hormonlarınla, ne yediğinle, içtiğinle, hepsi bağlantılı. Birbiriyle kol kola, el ele giden şeyler bunlar. Doğal olarak onun altını çizmemiz lazım. Çok uyumak, kaliteli uyumak demek değildir. Fakat depresyona az uyumak iyi gelir gibi bir reçete bana biraz koca karı ilaçlarını anımsattı. Kime göre, neye göre, ne kadar az uyku, Ya bunun azlığı çokluğu neye göre belirleniyor? Yani neden iyi geliyor? Arkadaki mekanizma ne ki iyi geliyor olabilir? Az uyunca hangi hormon salgılanıyor da bizim stres seviyemiz, depresyonumuz daha düşük oluyor gibi. Yani onları sorgulamak lazım. Bana çok yani mantıklı gelmedi. Ama umarım yanılırım. Çünkü ben genelde az uyumayı daha çok seviyorum. O yüzden umarım yanılıyorumdur diye şey yapalım,
Umarım. Ben
kapatalım.
de az uyumayı sevmiyorum. Umarım doğru değildir o çalışma diyorum.
Bugün seninle çok zıt uçlarda gidiyoruz.
Evet
İşte
ya.
işe dönüklük, az uyumak, çok uyumak gibi.
Evet. Gerçekten bölümün sonunda kavga mı edeceğiz acaba? Oraya mı geliyor olay? Peki şimdi diğer sorum da bu çalışma anketlere dayalı bir çalışma olması üzerine. Şimdi bir pozitif bilim insanı olarak ya bunu da çok söylemeyi sevmiyorum da açıkçası. Neyse bir biyolog olarak tabii biz şimdi bir tık ya şimdi ne söylesem linç yiyecekmişim gibi geliyor yemin ediyorum. Tamam mı?
Ya o, ben senin niyetini biliyorum, sorun
Evet
yok.
evet.
Dinleyenler de anlayacaktır diye
Ya
düşünüyorum ki ben de
inşallah.
zaten sosyal bilimden kalktım gittim biyoinformatik okumaya geçtim, yani benim de duruşum aşağı yukarı seninle aynı yerde, o yüzden sorun yok.
Ya şimdi evet ben kendi açımdan az çok psikolojide bildiğim için anketlerden daha iyi bir yöntem olmadığını biliyorum. Ve yani bunun bir problem yaratmadığını da biliyorum çünkü anketlerin nasıl düzenlendiğini ve neye göre soruların ayarlandığını hepsini bildiğim için benlik bir sıkıntı yok ama benim çevremde çok fazla var böyle insan şey gibi oldu bu da. Ben değil de bir arkadaşım için soruyorum. Ama
Kesinlikle.
yani biraz açıklayabilir misin bu anketlerin neden güvenilir olduğunu biz pozitif bilimciler için?
Ya şöyle, bu noktada ben anketle çalışmayı sevmiyorum. Zaten daha çok metod olarak beğendiğim için nörobilime daha yakınım, sinir bilime daha yakınım. Yani metodunu ve felsefesini daha çok beğendiğim için zaten o noktada en başından beri. Fakat şöyle bir şey var. Bizde gerçekten anket nasıl yapılır dersini verdiler. Yani hakikaten testing and measurement diye bir dersimiz vardı. Ve sıfırdan bize anket hazırlattılar ve onu bir sürü insana uygulattırdılar. Ve onun istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığına bakıp bunun paper'ını yazdık biz. Ve oradan görebildiğim kadarıyla şunu söylerim. Hakkını vererek hazırlanmış bir anket. Hakikaten literatürü tarayıp, hakikaten kullandığınız bağlantıların, oradaki çağrışımların ya da oradaki soruların altını doldurabildiğiniz noktada anket güvenilir olmaya başlıyor. Bir de şöyle bir şey var. İstatistik noktası. Yani belli bir sayıda insana ulaştığınızda ve bu seçtiğiniz örneklem yeterince iyi bir örneklemse, onu da seçmenin yöntemleri var. Çünkü hani bir anketi yaparken sadece literatür tarayayım, bu sorular da güzel olur ya yapıp seçmiyor. Gerçekten istatistiksel olarak karşımıza anlamlı bir şey çıkarıp çıkartmama ihtimalini hesaplıyoruz. Ne kadar insana ulaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bir sürü parametre var orada. Çok basit bir iş değil yani. Beni rahatsız eden noktalardan biri şu anketle ilgili. Kişinin kendi beyanına dayanıyor ya. Yani
Evet.
öznel deneyimine dayanıyor aslında. Deneyime
Evet.
dayalı bir şey anket. Benim deneyimim bazı şeyleri temsil ediyor olabilir ve bazı şeyleri tamamen objektif olarak da temsil ediyor olabilir. Fakat bazı şeyleri de kaçırıyor. Çoğu noktada kaçırıyor. İnsan olmanın en büyük şeylerinden biri bu zaten. Biz objektif olamıyoruz kendimize karşı. Herhangi bir şekilde dünyayı da objektif olduğu gibi göremeyiz. Hepimizin gördüğü
Evet.
renkler birbirinden farklı örneğin. Ama ya bu kişisel beyan olayı bazen ipucu da olabiliyor insana, bazen veriyi saptırabiliyor. O noktada birazcık sizin eğilimleriniz, sizin öncelediğiniz şeyler önemli. Ben mesela kendi adıma bir insanla konuşup onun yüzündeki ufak ipuçlarından bazı şeyleri anlamayı, onun beyanındaki ufacık bir titreşimden, ufacık bir kelime tercihinden bazı şeyleri sezebilmeyi seviyorum deneyim olarak. Ama ben bunu deneyim olarak seviyorum. Bilim anlamında yakın hissettiğim nokta hakikaten bir EEG verisine bakmak ya da bir fMRI görüntüsüne bakmak ya da bir genetik veriye bakmak, o veri tabanlarıyla uğraşmak bana çok daha sıcak geliyor. Bu dediğim gibi biraz daha kişisel bir konu.
Yani anladım yani evet. Ama neticede bilimsel bir tabanla hazırlanıyor bu anketler ve güvenebiliriz. Sonucunu çıkardım ben. Her ne kadar objektif cevap verip vermeme insanların elinde olsa da.
Tabii ki yani şimdi mesela 1.000 insana uygulanmış bir anket düşünelim. bir kısmı hakikaten taraflı cevap verse bile bir kısmı da tarafsız cevap verecek. Ve bir kısmı mesela X tarafına doğru taraflı cevap verirken öbür tarafı Y tarafına doğru taraflı cevap verecek. Bir şekilde o istatistik kendini dengeliyor belli bir sayıda insana ulaştığınızda. Burada şöyle bir detay var işte. Anketin hakikaten güzel hazırlanmış olması lazım. Yani her ankete de yine güvenmeyelim biz. Şey, o ne diyor anketlerine falan güvenmeyin arkadaşlar.
Hangi tuşlu telefon markasısın tarzı anketlere güvenmiyoruz tabii ki.
Hangi Nolan filmisin?
Falan, evet.
Gündeme özel bir şey yapalım.
Aa, evet değil mi? Oppenheimer mısın, Barbie misin falan diye.
Ha, aynen öyle bir şey.
Yüzde kaç Oppenheimer'sın, yüzde kaç Barbie'sin falan.
Valla bizim ülke herhangi bir konuda %50-%50 bölündüğü için yine o haritayı görmüşsündür Oppenheimer'ı, evet, evet. Barbie.
52-48 değil mi? Çok yine yanlış şeyler çağrıştırdı bu beni. Bana.
O, tabii tabii.
Maalesef.
Evet.
Oppenheimer da siyahtı. 52 de siyah olunca neyse, çok politika yapmayalım. Öyleyse ben uykudan bahsettim. Sen de uyku tabanlı bir çalışmayla devam edebilirsin. Son çalışmamıza geçebiliriz diye düşünüyorum.
Olur. Teşekkür ederim. Bugün anlatacağım ikinci haber. Bipolar spektrum bozuklukları ve burada sıklıkla adını andığımız mani, hipomani gibi semptomlar üzerine. Bipolar spektrum bozuklukları genellikle ilk gençlikte kendini gösteren ve hayatı pek çok yönden etkileyen durumlardır. Önce mani ve hipomaninin klinik tanımından biraz bahsedelim. Ruh hali ve enerji seviyesinin en az bir hafta boyunca ekstrem düzeylerde seyretmesi mani halidir. Aynı durum daha hafif ve en az 4 gün sürdüğünde hipomani ismini alır. Yani aslında hipomani biraz daha düşük ölçekli bir mani gibi düşünebilirsiniz. Bunun önemi aslında şöyle. Yani bizim bu yaptığımız tanımlar bizim işimizi kolaylaştırmak için aslında biraz bürokratik şeyler. Yani bir hafta, 4 gün falan diye olmamızın sebebi ya da bunları belli kavramlara sıkıştırabiliyor olmamızın sebebi. Çok fazla insan görüyoruz ve çok fazla durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bir yerde bunları ayırt etmek için belli sınıflandırmalara ve belli kurallara ihtiyacımız oluyor. O yüzden hani niye bir hafta, niye 4 gün diye düşünenleriniz varsa emin olun karşımıza daha çok o örüntüyle çıktığı için yani. Bu çalışmada da mani riskinin artan ödül hassasiyeti, dürtüsellik ve uyku sirkadyen karakteristikleriyle ilişkili olabileceği hipotezi sunulmuş bahsettiğim çalışmada. Tanı almamış genç yetişkinlerle fMRI incelemeleri yapılmış ve katılımcıların yarısıyla 6-12 aylık follow-up çalışmaları yapılmış. Tüm bunlar sonucunda 3 grup öne çıkmış. Sağlıklı, orta düzey risk ve yüksek risk. Bu 12 aylık follow-up boyunca yüksek risk grubundaki ve orta düzey risk grubundaki katılımcıların mani semptomları sağlıklı gruptakileri baya baya aşmış. Yani diyebiliriz ki hakikaten uyku sirkadyen karakteristikleri bir noktada mani semptomları veya hipomani semptomlarıyla ilişkilendirmeyi başarmışlar araştırmacılar. Sen neler düşünüyorsun Meriç?
Ya, enteresan geldi. Yani uykunun bu derece etkili olması bence güzel. Yani çok bir şey düşünemedim bu konu üzerine ben.
Aslında şöyle bu arada, mesela kilo verme alma durumlarıyla da çok ilişkilendirilir uyku. Genel hayat kalitemizi çok etkilenmiş.
Ya evet. Hani ama şey yani tabii o hormonal düzenin değişmesi vesaire. Ve mesela bu şey de büyük ihtimalle kişiden kişiye göre de değişiyor. Uykunun ne kadar olması gerektiği veya ya tabii böyle bir gereklilik var mı onu da bilmiyorum da işte.
Ya tabii ki belli bir miktarın altında uyumak herkese zararlı. Herkese, bir kere evet. Derste bahsedilmişti bize de yine, hani hocamız birine sordu, dedi ne kadar uyuyorsun şöyle böyle, hani kaç saat, kaç saat, bir şey örnek vermek için sordu. Ya aşağı yukarı 5-6 saat uyuyan birine denk geldi. Kadıncağız dedi ki basically you're drunk driving. Yani basit şey söylemek gerekirse sarhoş araba kullanıyor gibisin şu an gün içinde dedi. Çünkü yani gerçekten belli bir miktarın altında uyuduğunuzda bilişsel fonksiyonlarınız da hasar görüyor, hormonlarınız da hasar görüyor. Hemen hemen her şeyi etki eden bir şey yani. Hakikaten vücudun kendini toparlaması. Mesela hatta şeyle ilgili de bir çalışma gördüm geçenlerde. Onu sunmuş muyduk burada yoksa ben mi denk geldim onu hatırlayamıyorum şu an ama uykunun hafıza formasyonuyla olan ilişkisi üzerine bir makaleye denk geldim.
Yok, sunmadık. Yani sunmadık diye hatırlıyorum en azından.
Direkt mesela bizim hafıza formasyonumuzda bile söz sahibi bir şey.
Çok etkili bir şey. Peki mesela o kişi 5-6 saat uyuyormuş. Mesela bunu alışkanlık haline getirdiğinde ne olacak? Yani mesela o insana 6 saat yetiyor olamaz mı?
Yetiyor olabilir ama bu istisna olur tabii ki. O uykunun kalitesi yine senin bahsettiğin gibi önemli. Nasıl bir uyku süreci var kişinin. Aynen. Üçüncü olarak günlük aktiviteleri de önemli. Yani bu insan ne yapıyor gün içinde? Örneğin siz çok yoğun bir antrenman temponuz varsa, sporcuysanız asla 5 saat uyuyarak hayatta kalamazsınız. Yani böyle bir şey kesinlikle ihtimal yok. Bir yerden sonra mesela sakatlık olmaya başlar. Yani hiç olmayacak bir yerde sakatlanırsınız. Veya hiç olmayacak yerlerde çok kendinizi bitkin, yorgun hissedebilirsiniz. Kas gelişiminiz daha az olur. İstediğiniz hedeflere daha zor ulaşırsınız vesaire vesaire. Gerçekten gün içinde ne yaptığınıza bağlı. Mesela bilişsel bir iş mi yapıyorsunuz? Masa başı bir işte mi çalışıyorsunuz? Hiçbir şey yapmayıp evde yatıyor musunuz? Bunların hepsi birer faktör. Ya da mesela uykuyla ilgili şöyle bir şey var. Ben nöroçeşitliliğe sahip bir birey olduğum için bunu örnekleyebiliyorum şu anda. Örneğin dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda ya gece uykusuzluğu ya gündüz uykululuğu çok sık görülen iki semptomdur. Benim mesela gündüz uykululuğum çok fazlaydı. Ben bunu bir şekilde dengelemeye çalışıyorum şu an hala ama. Şimdi gece uyuyorum, gündüz tekrar uykum geliyor, gündüz tekrar uyuyorum. Artık gün içinde mesela 15 saat uyuyordum. Çok uyku ama bana hiçbir şey getirmiyordu. Bilişsel olarak kendime daha kötü hissediyorum bir yerden sonra. Dolayısıyla çok uyku kaliteli uyku değildir kısmına tekrar geliyoruz ve hani bunun sizin genetik materyalinizle de ilgisi var. Varsa bir hani ekstra durumunuz, herkesin şeyi farklı yani noktada.
Anladım. Ya evet, uyku güzel bir konu. Tabii zaten üzerine birçok çalışma falan da yapılıyor. Ben de bir stajımda, yani ben çalışmamıştım ama uyku üzerine çalışan bir insanın çalışmalarını falan takip etmiştim. Baya böyle uyku odaları vardı. İnsanlar geceden geliyordu, kalıyordu, sabaha kadar beyin dalgaları falan inceleniyordu. Çok çalışması eğlenceli bir şey gibi duruyor en azından. Ben çalışmamış olsam da.
Kesinlikle. Ben ama katılımcı olmayı da çok isterdim.
Ben de evet.
Çok eğlenceli gözüküyor çünkü.
Evet, tüm kafana bir şeyler takıyor. Oda o kadar sessiz ki sana anlatamam yani. Karanlık ve sessiz, böyle orada uyuyorsun bütün gece. En azından onu bile deneyimlemek isterdim. Deneye katılmasam bile orada uyumak isterdim.
Buradan yani söyleyelim o zaman, herhangi bir şekilde test çalışması falan olan varsa biz gönüllüyüz arkadaşlar.
Evet. Neuroblog ekibi bu çalışmalar için gönüllü. Bize DM'den ulaşabilirsiniz. Peki ben soracağım soruya geleyim mi?
Tabii.
Şimdi sen düzgün deyince tırnak içinde. Ben aslında ilk o birazdan bahsedeceğim kelimeyle yine nöroblok için bir çeviri yapıyorken denk geldim. Nörotipik kelimesi. Ben çok seviyorum. Yani çünkü herhangi bir konuda konuşuyorken işte mesela tam olarak o konu üzerine diyelim. Yani şizofrenin bir bireyden bahsediyorsun ve sonra onu normal bir bireyle karşılaştırıyorsun ve oradaki normal nedir yani hani? Ben normal kelimesine çok takılıyorum zaten. Kime göre, neye göre? Bana göre normal olan sana göre anormal olabilir ve senin benim için anormal olan sana normal aslında. Hani ama nörotipik tam olarak böyle, o da yine büyük ihtimalle bilimle ilgilenmemden gelen, hani belli bir kriter var orada. Ve o kriterin dışının içindeysen nörotipik, dışındaysan nörotipik olmuyorsun. Çok güzel bir kelime bence. Tabii ben tamamen bir biyolog olarak konuşuyorum. Sen ne düşünüyorsun bu, özellikle bu kelime hakkında? Gerçekten normalden farklı mı bu kelime? Yani normal kelimesinden farklı bir kelime mi senin için, yoksa aynı yere mi çıkıyor aslında? Onu merak ettim.
Yok, kesinlikle çok çok farklı bir kelime. Ben zaten şu an mesela dilime gelmediği için tırnak içinde düzgün diye ifade etmiştim. Yani yan bir yola saptım, yani dolaylı yollara gittim. Sen o kelimeyi bulup çıkarttın benim aklımın derinliklerinden. Teşekkür ederim.
Ne demek?
Şöyle farklı. Aslında normal diye bir şey yok. Senin dediğin şey doğru. Yani hiçbir şeysiz dümdüz bir insan yok dünya üzerinde. Öyle bir şey mümkün değil.
Evet, aynen öyle.
Hepimiz farklı farklı bağlanmış beyinlere sahibiz. Hepimiz böyle çok biriciyiz gerçekten. Herkesin çok özgün karakteristik şeyleri var kendi içinde. Ve normal dediğimiz şey aslında şu. İnsanların alıştığı ve özellikle dikkatlerini çekmeyen ya da onları rahatsız etmeyen özelliklere sahip insanlara biz tırnak içerisinde normal diyoruz ya da düzgün diyoruz. Fakat bu demek değil ki o insan normal. Nörotipik sadece, daha nörotipik. Yani mesela ya da belki kendini maskelemeyi daha iyi biliyor. Maskeleme yapmayı daha iyi biliyor. Evet. Örneğin sokakta şu an kulaklık takıp yürürken dans eden birini görsek çoğu insan garipseyecek bunu. Hani ne alaka, niye sokakta dans ediyorsun falan. Ve Mesela düşünüyorum, aslında çok basit bir eylem. Sadece lokasyon değiştiğine ne kadar garipleşebiliyor.
Evet, değil mi?
Ama o anki duygular aslında çok normal duygular. Bizim tırnak içinde normal dediğimiz bütün duygulara sahip oluyoruz biz o eylemi yaparken.
Doğru.
Sadece bağlam değişiyor. Yani bir şeyin bağlamı, zamanı, yeri herhangi bir şekilde alıştığımızın dışına çıktığında biz buna anormal diyoruz. Ya da tuhaf diyoruz, ya da garipsiyoruz, ya da dışlıyoruz o insanları.
Evet. Ama yani o kişi için sokakta kulaklıkla şarkı dinliyorken dans etmek son derece normal bir şey olabilir ve mesela o kişi bunu yapıyorsa düzenli olarak ve bunu yapan başka birini gördüğünde garipsemeyecek.
Evet.
Ve bu onun için normal oluyor ama belki bizim için anormal bir hareket. Yani bu bile normal kelimesinin son derece göreceli ve çok da kullanılmaması gerektiğini, en azından bu tarz konular içerisinde kullanılmaması gerektiğini düşündürüyor bana.
Zaten kökü normdan geliyor, yani norm olan şey.
Evet, değil mi?
Yani
Aslında evet, doğru.
herhangi bir
Evet.
şekilde bir duygunun normu olabilir mi ya?
Olmamalı.
Ya mesela bu şey demek gibi bir şey. Örneğin yakınını kaybetmiş birisi üzülmediğinde sen o insana gidip sen tuhafsın, sen anormalsin diyebilir misin? Böyle bir hakkımız var mı bizim?
Aynen öyle diyemezsin, evet. Yani
Belki o insan
ve o
üzülerek yaşamıyor bunu. Yani
Hah.
başka türlü yaşıyor.
Evet. Yani o yaz sürecinin milyon tane yaşanma şekli var. Sen kendini yırtıp ağlayarak yaşayabilirsin. Belki o insan içinde ağlamıyor ama gidiyor bir kenarda köşede ağlıyor, içine ağlıyor. Başka şekilde yaşıyor o yası. Bunu bilemeyeceğin şeyler yani. Dediğin gibi
Ya da
aslında.
belki o insanın ölüme atfettiği anlam bambaşka. Belki ölüm onun için üzücü bir deneyim değil. Olmayabilir,
Evet.
olmak zorunda da değil yani.
Aynen öyle
Ama
aslında.
bu insanı anormal ya da tuhaf yapmıyor. O sadece kendi sözlüğü başka şekilde kurulmuş bir insan.
Evet. Yani keşke böyle bir gücüm olsa ve bunları sürekli dile getirip herkesin aklına sokabilsem yani. Çünkü beni gerçekten çok yoruyor, biliyor musun, böyle şeyler. Ya bana yapıldığında ben artık o kısımları geçtim zaten. Ya senin normalin sana normal, bana anormal. Farkı yani ben onu çok takmıyorum, bana öyle yorumlar geldiğinde artık. Ama ya mesela bazen sonuçta sosyal medyada, zaten Twitter çöplüğünde zaten neler neler görüyoruz işte farklı sosyal medyalarda. Ve beni o kadar çok yoruyor ki böyle şeyler okumak. Ya işte sen onu nasıl dersin, sen ne kadar garipsin, bilmem ne falan. Böyle onu yazan insanları karşıma oturtup saatlerce kafasını ütülemek istiyorum. Ne yazık ki yani. O yüzden bu
Ya
nörotik kelimesi benim bir tık böyle kurtaran bir şey oluyor çoğu zaman bilimsel tartışmalarda.
tabii ki buradan şey de söylemiş olalım yani. Yani mesela biz burada daha birbirimize karşı da rahat hissettiğimiz için, ya da ben mesela stajlarımın ikisini de hastane ortamında yaptığım için bazen hasta diyorum danışan demek yerine. Çünkü gerçekten hastane ortamında kayıtlı ismi
Evet.
hasta olan insanlarla çalıştığım için terim oydu. Ya burada dinleyenler için bir uyarı ya da bir kamu spotu niteliğinde olsun. Ya herhangi bir şekilde bir psikolojik rahatsızlığa, bozukluğa ya da farklılığa sahip insanlara onun nörotipik olmadığını bilerek yaklaşın. Ona herhangi bir etiketle, bir yaftayla ya da bir beklentiyle değil. Ve onların da canı yanabiliyor ve onların da bir hayatı var, bir kalbi var, duyguları var.
Evet.
Dolayısıyla kullandığımız kelimelere dikkat etmek önemli oluyor bu noktada.
Doğru, evet. Yani tabii çoğu zaman çok bilinçli bir şekilde söylenmiyor çoğu şey, onların kalbini kıracak ya da işte, ya bilinçli olarak birisine hasta diyorsan çok ayrı bir mevzu ama tabii dediğin gibi mesela iş içerisinde ya da bir muhabbet içerisinde yakın olduğun insanlarlayken öyle şeyleri çok takmıyorsun ama bazen dikkat etmek gerekiyor ya, gerçekten evet, haklısın yani. Öyleyse eklemek istediğin başka bir şey yoksa yavaştan kapatalım mı bölümü?
Yok, teşekkür ederim. Bence de kapatabiliriz.
Benim de yok. Ben bayağı eğlendim bu bölümde de. Güzel bir bölüm oldu. Artık böyle her hafta, yani her hafta değil, 2 haftada bir farklı konseptlerle umarım devam edebiliriz. Bir sonrakinde büyük ihtimalle Oğuzhan'la olacağız. Ondan mikrobiyoloji üzerine bir şeyler talep edeceğim. Umarım ki ayarlayabiliriz. Şimdiden sonraki bölümün de reklamını yapmış olalım. Öyleyse ağzına sağlık Eris. Teşekkürler katkıların ve haberlerin için.
Ben teşekkür ederim Mert'cim, özellikle sunuculuğun için.
Ben de teşekkür ederim.
Karşılıklı beş kere daha teşekkür etmeden biz bölümü kapatalım istersen.
Tamam, evet değil mi? Aa, bir dakika, kendimizi övmedik ama. Her bölüm övüyoruz lütfen.
Onu bu bölüm birbirimize yaptık işte böyle. Teşekkür ederim efendim, teşekkür ederim efendim şeklinde.
Tamam, bu seviyede kalsın diyorsun o kısım. Bu bölüm
her şey için. Tadında güzeldi. Bir psikolog tamam. Gibi bitireyim.
Tamam. Umarım beğenirsiniz bu bölümümüzü. Böyle hem öğrenip hem de eğlenerek dinlersiniz. Instagram'dan, Twitter'dan ve YouTube'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Patreon hesabımızdan destek olmak isterseniz çekinmeyin. Kendinize iyi bakın, bilimle kalın.